Ayrım 36, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 384. Önce Xenonit'te bir delik açmam gerek. Bir şeyler yolunda gitmezse işte o zaman başım belaya girer. Ana fikir şu, matkap kutunun içinden duvara bir delik açacak, kutu da içeri dolan basıncı içinde tutacak. Ama hiç belli olmaz, kutu yeteri kadar sıkı yapışmamış da olabilir. Tıbbi bir nefes maskesiyle göz koruması takıyorum. Bu odaya sıcak ve yüksek basınçlı bir amonyak saldırısı düzenlenecekse bu yüzden hayatımı kaybetmeme gerek yok. Daha öncesinde bir metal çubuğu törpüleyerek sivretmiştim. Çubuk çelik kutunun içinde hazırladım. Matkap ucundan birazcık daha kalındı. Çubuğu ve çekici yanımda tutuyorum. Olur da kutu basıncı tutamazsa çubuğu çekiçle deliğe çakacak ve bunun deliği kapatmasını umacağım. Elbette basınç kutuyu tamamen uçurmayabilir de, tutkalın kenarlarından da sızmaya başlayabilir. Böyle bir şey olursa sökülene kadar kutuya çekiçle vurmam ve ancak onun ardından çubukla deliği tıkamam gerekir. Evet, saçma sapan tehlikeli ama yardım etmezsem Rocky'nin hayatta kalıp kalamayacağını bilmiyorum. Belki mantıklı davranmak yerine duygularımın beni yönlendirmesine izin veriyorum. Öyleyse ne olmuş? Çekiçle çubuğu sıkıca kavruyorum. Ardından matkabı çalıştırıyorum. Matkabın ksenoniti delmesi o kadar uzun sürüyor ki can sıkıntısından gerginliğim geçiyor. Duvar sadece 1 santimetre kalınlığında ama bir elması deliyormuşum gibi hissediyorum. İyi ki matkap ucu herhangi bir şeyi delecek kadar sert. İçerideki kamera yavaş yavaş delindiğini gösteriyor. Bir odunu ya da metali delmekten ziyade bir camı delmeye benziyor. Küçük parçalar halinde kopup düşüyor ksenolit. Nihayet matkap ucu diğer tarafa geçiyor. Anında kutunun ucuna uçuyor ve basınç yüzünden bükülüyor. Eridyen havası kutuya dolarken bir emme sesi geliyor. Gözlerimi kısıyorum. Sonra birkaç saniyenin ardından açıyorum gözlerimi. Kutu uçacak olsaydı şimdi çoktan uçardı. Mührüm sağlam, en azından şimdilik. Rahat bir nefes alıyorum. Ne maskemi ne de gözlüklerimi çıkarıyorum. Mührün ne zaman pes edeceğini bilemezsiniz. Kamera ekranını kontrol ediyorum. Buradaki nişanımın çok iyi olması gerek. O yüzden akıllılık edip içeri bir kamera... Kamera yayını kopmuş. Ah evet, webcamler 219 santigrat derecede ve 29 atmosferde çalışacak şekilde tasarlanmadılar. Benim katı çelik kutum da çelikten sonuçta. Çelik harika bir geçirgendir. Şu anda kutuya dokunamıyorum bile, o kadar sıcak. Hala aptallığım üzerimde. Önce Adrian örnek kutusu, şimdi de bu. Uyumak istiyorum ama Rocky daha önemli. En azından aptallık kalıcı değil. Devam edeceğim. Devam etmemem gerektiğini biliyorum ama bunu dikkate almayacak kadar aptalım. Tamam, kamera gitti. Kutunun içini göremiyorum. Ama ksenonit şeffaf olduğundan hava kilidinin içindeki Rocky'yi görebiliyorum. Elimdeki şeylerden yararlanmam gerek. Yüksek basınçlı pompayı çalıştırıyorum. O çalışıyor. En azından gürültüsü geliyor yani. Rocky'ye doğru çok yüksek basınçlı bir hava akımı göndereceğim. 29 atmosferde hava neredeyse su gibi davranır. Bu şekilde bir şeyleri yere yıkabilirsin. Ama amonyak şeffaf. O yüzden tam olarak nereye nişan aldığımı bilemiyorum. Tazyiğin açısını servo kontrolle ayarlıyorum. İşe yarıyor mu? Hiçbir fikrim yok. Pompa servonun işe yarayıp yaramadığını duymamı engelleyecek kadar gürültülü. Sola sağa dönüyorum, yukarı aşağı hareket ediyorum, sonunda bir şey görüyorum. Hava kilidindeki kollardan biri azıcık ileri geri oynuyor. Ona odaklanıyorum, birkaç inç geri gidiyor, işte oldu diyorum. Şimdi tazyiki nereye tuttuğumu biliyorum. Tahmini bir hesap yapıp Rocky'nin karapaksındaki yarıklara nişan alıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ben de ileri geri ve aşağı yukarı yaparak bir sonuç alana dek geziniyorum. Ah, hem de ne sonuç be. Tam nokta atışı yapıyorum. Birden Rocky'nin karapaksındaki yarıklardan siyah duman yükseliyor. Yanarken radyatöründe birikmiş olan toz ve kurum. Aşırı derecede tatmin edici. Eski bir bilgisayarın üzerinde birikmiş tozu silmek gibi. Her bir yarığa hava püskürtmek için ileri geri hareket ediyorum. Sonraki yarıklardan ilkinde olduğu kadar duman çıkmıyor. Sanırım hepsi aynı organa açılıyor. İnsanların ağız ve burunları gibi. Birkaç dakikanın sonunda artık kurum falan çıkmamaya başlıyor, pompayı kapatıyorum. Dostum diyorum, elimden geleni yaptım. Umarım kalanını sen halledersin. Günün kalanında ikincil ve üçüncül birer kutu üzerinde çalışarak geçiriyorum. Bunları da ilk kutunun üzerine yapıştırıyorum. Eridyan havasının benim tarafıma geçebilmek için 3 mührü aşması gerek. Bu yeterli olmalı. Umarım Rocky uyanır. 21. Bölüm. Bunu baş başa halledebiliriz isterseniz dedim. Sizinle tek tek görüşebilirim. Önümdeki koltukta 3 astronot oturuyordu. Dinlenme odasına el koymuş ve bu toplantı için kapıyı kilitlemiştim. Yao her zamanki sert mizacıyla orada oturuyordu. Dubois onun sağında kusursuz bir pozda oturuyordu. Ilyukina ise Yao'nun solunda yayılmış birasını yudumluyordu. Ayrı görüşmelere lüzum yok dedi Yao. Bu görevde sır saklamak diye bir şey yok. Sandalyemde kıpırdandım. Strat bu iş için niye beni göndermişti? Çok hoş sohbet biri değildim ve böyle hassas konulara nasıl yaklaşacağımı bilmiyordum. Mürettebatın beni diğer herkesten daha çok sevdiğine dair bir şeyler söylemişti. Neden? Belki sürekli Strat'in yanında olduğumdan daha dost canlısı ve hoş biri gibi görünüyordum. Her halükarda fırlatmaya sadece bir ay kalmıştı ve bu bilgileri almam gerekiyordu. Pekala dedim, ilk kim olmak ister? Dubois elini kaldırdı. Herkes için uygunsa ilk ben olabilirim. Olur. Kalemim yazıyor mu diye karalayarak kontrol etti. Peki nasıl ölmek istersin? Evet, sıkıntılı bir konu ama bunu da konuşmamız gerekiyordu. Bizim hayatta kalma şansımız olsun diye bu üçü canlarını feda edecekti. Hiç olmadı kendi istedikleri şekilde ölmelerini sağlayabilirdik. Dubois bana bir kağıt uzattı. İsteğimi bu kağıtta bildirdim. Her şeyin yerli yerinde olduğunu göreceksiniz. Kağıdı elinden aldım. Listeler, haritalar ve sayfanın en altında da referanslar vardı. Şu anda neye bakıyorum? Dubois sayfanın ortasındaki bir yeri işaret etti. Nitrojen asfiksiyle ölmek istiyorum. Yaptığım araştırmalar bunun en acısız ölme yolları arasında olduğunu gösterdi. Başımla onaylayıp not aldım. Elinizdeki kağıtta ölümümü gerçekleştirmek için ihtiyacım olan tüm ekipmanların bir listesi var. Kişisel eşya hakkımı aşmıyorlar. Tam olarak ne diyeceğimi bilemediğimden kaşlarımı çattım. Ellerini kucağına koydu. Bana sadece bir nitrojen tankıyla GDF elbisesi için bir universal konnektör lazım. Elbiseyi giyerim ve içeri oksijen yerine nitrojen pompalanır. Boğulma refleksi ciğerlerdeki oksijen eksikliğinden değil, karbondioksit fazlalığından kaynaklanır. Elbisenin sistemleri benim yarattığım karbondioksiti sürekli havadan çekecek ve geriye sadece nitrojen kalacak. Ben de sadece birazcık yorgun hissedeceğim ve başım dönecek. Ardından da bilincimi kaybedeceğim. Pekala, profesyonelliğimi korumaya çalışıyordum. GDF elbisesinin olmadığı bir durumda. 4. kısımda bir yedek plan mevcut. GDF elbisesini kullanamazsam geminin hava kilidini kullanabilirim. Hava kilidinin hacmi karbondioksitin içeride nahoş seviyelerde birikmesini engeller. Tamam, son birkaç not daha aldım. Hiç gerek yoktu gerçi buna. Bana verdiği kağıt son derece detaylıydı. İçi dolu bir nitrojen tankı ve ilkinde bir sızıntı olursa diye bir de yedek tank koyacağız. Harika, teşekkür ederim. Kağıdı kenara koydum. Ilyukina, ya sen? Birasını yere koydu. Eroin istiyorum. Herkes ona baktı. Ya onun bile beti benzi atmıştı. Pardon, anlamadım dedim. Eroin, omuz sekti. Tüm hayatım boyunca uslu bir kızdım, uyuşturucu kullanmadım, az seviştim. Ölmeden önce büyük bir zevk almak istiyorum. İnsanlar eroinden sürekli ölüyor, bu güzel olmalı. Şakaklarımı ovaladım. Eroin doz aşımından mı ölmek istiyorsun? Hemen değil dedi, tadını çıkarmak istiyorum. Etkili bir normal dozda başlayacağım, kafa olacağım. Bağımlılar o ilk birkaç seferin çok iyi olduğunu söyler hep. Ardından giderek pisleşir. Ben de o ilk birkaç dozu istiyorum işte, sonra da doğru zaman geldiğinde doz aşımından öleceğim. Sanırım bunu yapabiliriz dedim ama doz aşımından ölüm epey pis bir ölüm olabilir. Eliyle endişemi geçiştirdi. Doktorlar benim için en iyi dozajı ayarlayabilir. İlk dozlarda maksimum zevk için doğru dozaj, sonra da acı çekmeden ölmemi sağlaması için içine başka ilaçların da katıldığı ölümcül doz. İsteğini not aldım. Tamam Eroin, nereden buluruz bilmiyorum ama bir şekilde çözeriz. Tüm dünya sizin için çalışıyor dedi. Ecza şirketlerinden biri yapsın işte Eroin, o kadar da zor olmamalı. Doğru, Stret'in arayabileceği birileri falan vardır herhalde. İç geçirdim, ikisi tamam biri kaldı. Pekala kumandan, ya o ya siz? Bir silah lütfen dedi, bir Type 92 tabanca, standart Çin askeri tabancası. Yolculuk için mermilerini kuru kapalı bir plastik kutuda saklayın. Bu en azından mantıklıydı, hızlı ve acısız. Bir tabanca tamamdır, bunu bulması kolay. Ya o gözlerini mürettebat arkadaşlarına çevirdi. Son ölen kişi ben olacağım. Sizin yöntemlerinizde bir sıkıntı çıkarsa benim elimde tabanca olacak. Ne olur ne olmaz. Çok düşüncelisin dedi Dubois. Teşekkürler. İyi vakit geçiriyor gibi görünürsen beni hemen vurma dedi Ilyukina. Anlaşıldı dedi ya o tekrar bana döndü. Başka bir şey var mı? Yok dedim. Ben de çoktan ayağa kalkıyordum. Bu zor bir konuşmaydı. Sağ olun. Ben şimdi buradan başka bir yere gideceğim. Yatağımda kıvranıyorum. Kolumdaki yanıklar her zamankinden daha çok acıyor. Ağrı kesicilerin pek bir faydası dokunduğu söylenemez. Ilyukina'nın eroinini bulabilir miyim acaba diye düşünmüyor değilim. Şaka şaka. Ama bu bir intihar görevi olsaydı kesin bulurdum. Buna odaklanmalıyım. Bu artık bir intihar görevi değil. Kartlarımı doğru oynarsam hem dünyayı kurtarıp hem de eve dönebilirim. Acı biraz azalıyor, gelip gidiyor. Fırsat bulduğumda yanıklar üzerine ne tür kitaplarımın olduğuna bakacağım. En azından acısının ne zaman geçeceğini öğrenmek isterim. Tık! Hah diye mırıldanıyorum. Tık! Sesin geldiği yere bakıyorum. Rocky hava kilidinin duvarını tıklatıyor. Rocky! Ranzamdan düşüyorum ve tam yere çarpmadan sağ yanıma yuvarlanıyorum. Yarı emekleyip yarı koşarak hava kilidi kapısına gidiyorum. Rocky dostum iyi misin? Rocky'nin içinden gelen kısık titreşimi duyuyorum. Anlamıyorum, yüksek sesle konuş. Hasta! Diye mırıldanıyor. Evet hastasın, benim atmosferime girdin. Tabii ki hasta olacaktın. Ölüyordun neredeyse. Ayağa kalkmaya çalışıyor, ardından tekrar yere çöküyor. ''Buraya nasıl döndüm soru?'' ''Seni ben taşıdım.'' Sinirli sinirli pençesini oynatıyor. ''Benim atmosferime mi girdin soru?'' ''Birazcık evet.'' Sol kolumu işaret ediyor. ''Koldaki deri düzgün değil, hasar, soru.'' Sanırım son arı sayesinde bandajın altını da görebiliyor. Epey çirkin bir yara olmalı orada. Öyle olacağını az buçuk tahmin ediyordum ama artık eminim. Evet ama iyileşeceğim.
Beni kurtarmak için kendine zarar verdin. Teşekkür.
Sen de benim için aynısını yaptın. Radyatör organın iyi mi? Yanıyordun. İçi kurum ve oksitle dolmuştu.
İyileşiyor.
Duvardaki ve yerdeki kurumları işaret ediyor.
Bunlar içimden mi çıktı soru?
Evet.
İçimden nasıl çıktı soru?
Biraz göğsüm kabarıyor. Neden kabarmasın ki? Hiç de kolay bir iş değildi ve altından layıkıyla kalktım. Hava kilidi duvarındaki iç içe geçmiş üç çelik kutuyu işaret ediyorum. Sana hava püskürtmek için bir cihaz yaptım. Radyatör yarıklarına nişan aldım ve bu pis şeyler dışarı fışkırdı. Birkaç saniyeliğine bir şey demiyor. Sonra hala mecalsizce,
''Bunlar ne kadar içimde kaldı soru?'' diye soruyor.
Zihnimde günü hatırlıyorum, yaklaşık 2 gün.
Beni neredeyse öldürmüşsün.
Ne? Nasıl? Radyatöründeki kurumu çıkardım.
Ağırlığını başka eline veriyor. Siyah madde kurum değil, bunu vücudum üretiyor. Vücut iyileşirken vücudu kaplıyor.
Ah diyorum, ah hayır. Radyatöründeki kurumu temizlememişim, yaralarının üzerindeki kabukları kaldırmıştım. Çok ama çok üzgünüm. Yardım etmeye çalışıyordum.
Sorun değil. Daha erken yapsam ölürdüm. Ama yeteri kadar iyileştiğimde yapmışsın. Onları çıkarmak biraz yardımcı oldu. Teşekkür.
Kafamı ellerime gömüyorum. Üzgünüm diyorum tekrardan.
Özür dileme. Beni buraya getirerek hayatımı kurtardın. teşekkür, teşekkür, teşekkür.
Tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor ama geri çökmeden önce sadece bir saniye ayakta durabiliyor.
Güçsüzüm, iyileşeceğim.
Gerileyip ranzama oturuyorum. 0G'de daha rahat eder misin? Santrifüjü kapatabilirim.
Hayır, yer çekimi yardım ediyor.
Bacaklarını karapaksını koyabileceği bir yatak olacak şekilde ayarlıyor. Muhtemelen rahat bir uyku pozisyonu.
Ördek kutusu güvende, soru.
Evet, şu anda laboratuvarda kapalı bir kutunun içinde. Adrian havası oluşturdum ve ördek kutusuyla birlikte içine biraz astrofaj koydum. Birazdan ne durumda diye bakacağım.
Güzel, diyor. İnsan ışık duyusu çok yararlı.
Teşekkürler diyorum ama insan beynim o kadar da yararlı değildi. Kutunun içinden örneği nasıl alacağımı bilmiyorum. Karapaksını hafifçe yana eğiyor.
Örneği kapattın ve şimdi ulaşamıyorsun. Soru.
Evet.
Normalde aptal değilsin. Şimdi neden aptalsın? Soru.
İnsanlar uykuya ihtiyaç duyduklarında aptallaşırlar. Acıyı durdurmak için ilaç aldığımızda da. Ben de şu an hem yorgunum hem de ilaç etkisi altındayım.
Uyumalısın.
Ayağa kalkıyor. Birazdan uyuyacağım. Ama önce yörüngemizi stabilize etmem lazım.
Yer ötemizle yer birimiz.
İyi bir yörüngede olduğumuzu söyleyemem.
Aptalken yörüngeyi ayarla, güzel plan.
Kıkırdıyorum. Yeni kelime sarkazım. Bir noktaya parmak basmak için aslında söylemek istediğin şeyin tam tersini söylemek sarkazım. Kendi dilinde sarkazım için kullandıkları kelimeyi tonluyor. Bitkinlikti, ilaçlardı derken misler gibi bir uyku çekiyorum. Milyon kat daha iyi hissederek uyanıyorum ama yanıklarım da milyon kat daha kötüymüş gibi geliyor. Bandajlara bakıyorum, yenilenmişler. Rocky atölyesinin başında bir şeylerle uğraşıyor. Kendi alanını bir güzel temizledi, şimdi tertemiz.
Uyandın, soru.
Evet diyorum, nasıl hissediyorsun, iyileşiyor musun? Bir pençesini sağa sola doğru yatırıyor.
Daha çok iyileşme gerek ama bazı iyileşme tamamlandı. Çok hareket edemiyorum.
Kafamı tekrar yastığa dayıyorum. Aynen.
Sen uyurken robot kollar koluna bir şeyler yaptı.
Bandajları işaret ediyorum. Bandajı değiştirdi. İnsanların iyileşmesi için bandajın değiştirilmesi önemli. En yeni icadını çeşitli aletlerle dürtüyor. O nedir?
Adrian yaşamını taşıyan cihazı görmeye laboratuvara gittim. İçeri hava sokmadan örnekleri almak için cihaz yaptım.
Büyükçe bir kutuyu kaldırıyor.
Vakum kutunun bunu içine koy, bunu kapat, bu içeride Adrian havası yapacak.
Kutunun üstünü açıyor ve içindeki mafsallı çubukları gösteriyor.
Bunları dışarıdan kontrol edersin, örneği toplarsın, cihazın içine koyarsın. Benim cihazımı açarsın, örneği alırsın, insan bilimiyle örneği incelersin.
Akıllıca diyorum, teşekkürler. İşine dönüyor. Ranzada uzanıyorum. Yapmak istediğim bir sürü şey var ama ağırdan almam gerek. Dünkü gibi bir aptal günü daha yaşamayı riske atamam. Örneği mahvedip Rocky'yi öldürüyordum neredeyse. Aptal olduğumu anlayacak kadar kafam yerinde, bu da bir gelişme. Bilgisayar, kahve. Bir dakika sonra kollar bana bir bardak Java kahvesi uzatıyor. Hey diyorum kahvemi yudumlarken, seninle ben nasıl oluyor da aynı sesleri duyuyoruz? Cihazın içindeki aksamlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.
İşe yarar özellik, ikimizde de evrim, şaşırtıcı değil.
Evet ama niye aynı frekanslar? Mesela sen neden daha yüksek frekansları duyamıyorsun ya da daha alçak frekansları?
Çok daha yüksek ve çok daha alçak frekansları duyabiliyorum.
Bunu bilmiyordum ama böyle olacağını tahmin etmeliydim. Bu bir Eridian'ın ana duyusu. Elbette benden daha büyük bir aralığı duyacak. Yine de cevapsız kalan bir soru var. Tamam ama niye duyduğumuz ortak frekanslar var? Mesela neden senle ben birbirinden tamamen farklı frekans aralıklarını duymuyoruz? Ellerinden birindeki aleti bırakıyor, geriye çalışan sadece iki eli kalıyor. Boşalmış olan eliyle atölyesinin üzerini süpürüyor.
Bunu duydun, sorun.
Evet.
Bu sana yaklaşan avcının sesi, bu koşarak uzaklaşan avın sesi. Cisimlerin birbirine değdiğinde çıkardıkları ses önemli. Bunu duyacak şekilde evrim geçirdik.
Ah evet, o söyleyince şimdi çok basit geldi. Canlıların çıkardığı sesler, enstrümanlar, kuş sesleri falan filan, bunların hepsi birbirinden çok ama çok farklı sesler çıkarabilir. Ama birbirine çarpan cisimlerin sesleri gezegenden gezegene çok değişmez. Dünyada iki kayayı birbirine çarptığımla çıkan sesle o iki kayayı eritle çarptığımla çıkan ses arasında bir fark olmaz. Yani hepimiz bunu duyacak şekilde evrim geçirdik.
Daha iyi soru diyor. Neden aynı hızda düşünüyoruz soru?
Ransa'da yan dönüyorum. Aynı hızda düşünmüyoruz ki. Sen benden daha hızlı hesap yapıyorsun. Ayrıca her şeyi noktası virgülünü hatırlıyorsun. İnsanlar bunları yapamaz. Eridyanlar daha zeki. Boştaki eliyle yeni bir alet alıp işine devam ediyor.
Matematik düşünmek değil, matematik prosedürdür. Hafıza düşünmek değildir, hafıza depolamadır. Düşünmek düşünmektir, sorun çözüm. Senle ben aynı hızda düşünüyoruz, neden soru.
Bunu bir süre düşünüyorum, bu gerçekten iyi bir soru. Rocky neden benden 10.000 kat daha zeki değil ya da 10.000 kat daha aptal değil? Neden hemen hemen aynı zeka seviyesinde olduğumuza dair bir teorim var gibi, gibi.
Açıkla.
Zeka bize gezegenimizdeki diğer hayvanlar üzerine avantaj sağlamak üzere evrim geçirir. Ama evrim tembeldir. Bir sorun çözülür çözülmez bu özellik evrim geçirmeyi bırakır. Yani sen ve ben, gezegenimizin hayvanlarından yeteri kadar daha zeki olacak zekaya sahibiz.
Biz hayvanlardan çok ama çok daha zekiyiz.
Biz evrimin müsaade ettiği kadar zekiyiz. Yani gezegenlerimizle baskın çıkmamıza yetecek minimum zekaya sahibiz. Bunu bir düşünüyor.
Bunu kabul ediyorum. Bu yine de dünya zekasıyla erit zekasının aynı seviyede evrim geçirmesini açıklamıyor.
Bizim zekamız hayvanların zekalarına bağlı. Peki hayvanların zekaları neye bağlı? Hayvanların ne kadar zeki olması gerek?
Tehdit ya da avı yeteri kadar erken harekete geçecek kadar, erken tanımlayacak kadar zeki.
Evet, tam olarak öyle diyorum. Ama bu süre neye bağlı? Bir hayvanın ne kadar sürede tepki vermesi gerekiyor? Bir tehdidin ya da avın hayvanı öldürmek ya da hayvandan kaçmak için ne kadar süresi var? Bence bu yer çekimine bağlı.
Yer çekimi soru.
Cihazın üzerine çalışmayı bütünüyle bırakıyor, şimdi pür dikkat beni dinliyor. Evet, bir düşün bak. Bir hayvanın ne kadar hızlı koşacağını yer çekimi belirler. Yer çekimi ne kadar yüksekse hayvan yerle o kadar çok temas halinde olur. Daha hızlı hareket eder. Bence hayvanların zekasının nihayetinde yer çekiminden daha hızlı olması gerekir.
İlginç teori diyor Rocky ama erit yer çekimi dünya yer çekiminin iki katı. Sen de ben aynı zekaya sahibiz.
Yatağımda oturuyorum, bahse varım, astronomik ölçekte bizim yer çekimlerimiz birbirine o kadar yakın ki bu iki yer çekiminde gerekli olan zeka hemen hemen aynı. Dünyanın yer çekiminin %1'i yer çekiminde evrimleşmiş bir canlıyla karşılaşsak kesin bize epey aptal gözükür.
Mümkün diyor, cihaz üzerinde çalışmaya devam ediyor. Başka bir benzerlik. Sen de ben de türümüz için ölmeyi göze aldık. Neden? Soru. Evrim ölümden nefret eder.
Türlerimizin ayrına diyorum. Kendini feda etme dürtüsü. Türün bütün olarak var olmaya devam etmesini sağlar.
Tüm eridyanlar diğerleri için ölmeyi göze almadı.
Kıkırdıyorum. Tüm insanlar da öyle.
Sen ve ben iyi kişileriz diyor Rocky.
Evet, gülümsüyorum. Öyleyiz sanırım.
36. ayrımın sonu. Sayfa 396.